Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Okay Tiryakioğlu kendini her ne kadar tarihçi değilim diye tanıtsa da ben ısrarla Okay Tiryakioğlu'ya tarihçi diyorum. Çünkü Türkiye'de kendini tarihçi olarak tanımlayan pek çok insandan çok daha derin bilgilere vakıf olduğuna bizatihi şahidim. Dolayısıyla Okay abiyle uzun zamandır tarih sohbeti yapıyoruz. Kendisiyle tanışıklığımıza yaklaşık 11-12 yılı buldu. Bu 11-12 yıl boyunca da sürekli tarih sohbetleri yapmaya devam ettik. Bu programımızda inşallah geçen 5-6 program boyunca Tanzimat meselesini konuşmuştuk. Bu programda daha genel bir tarih sohbeti yapmak istiyoruz. Tarihi nasıl okumalıyız sorusu çerçevesinde inşallah bundan sonraki programlarımızda da yine tarihi olaylar ve şahsiyetler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Mayıs ayından bu yana telefon üzerinden evet. Programımızı yapıyorduk. Telefon evet, kaydıyla evet, yapıyorduk. Evet. İstanbul'a geldiniz. Stüdyodayız. Çok teşekkür ederiz abi.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Şimdi yekten soruyu sorayım abi. Tarihi nasıl okumak gerekir?
Şimdi İbrahim'ciğim sen demin şimdi bu konuşmayı yaparken anonsu aklıma bir vaka geldi. Bunu İlk defa seninle paylaşacağım. Bunu canlı yaşadığım bir vaka. Belki ileride ben bugüne kadar bunu hiçbir herhangi bir makalemde falan da kaleme almadım. Sen alırsan hoşuma gider. Yani eyvallah. Bu sana böyle bir paylaştığım bir olay olsun. Biz Orta Asya'dayken rahmetli babamla İtalyanlarla çalışıyorduk. Sen biliyorsun zaten detayları. Ceviz ağacı üzerine. Çok da İtalyan misafirimiz olurdu. Hem İstanbul'da hem de Kırgızistan'daki yaşadığımız yerlerde. Şimdi bir gün bir tanesi geldi. Babam da rahmetli böyle sohbeti sever. Onun İtalyancası çok iyiydi babamın İtalyancası. Hmm. Ben arada İngilizce sohbete katılmaya çalışırdım. Babam çevirdi bana. Restorandaydık o gece. Birkaç tane daha babamın Özbekistan'dan misafirleri vardı. Hepsi de İbrahim'ciğim Türk misafirleri ama oradaki banka müdürleri, büyük zengin böyle şeyli iş adamları falan filan öyle bir. Bizim de iki tane İtalyan konuğumuz var. Konuklarımızdan bir tanesi o dönemlerde 65 yaşlarında, biri de kayınbiraderi de 70-75 yaşlarında. Hı hı. Sonra bu bana tercüme etti. Ben direkt anlamadım dediğini de. Dedi ki ya dedi, tercüme olarak söylüyorum ben şu anda. Ya dedi, siz bu konuşmalarınızda bu yaratmak fiilini çok fazla kullanıyorsunuz demiş babama.
İtalyan söylüyor.
İtalyan söylüyor. Olmasa şimdi cevap konuşuldu bu karşıda. Böyle bir hararetlendi falan diyor. Bizim diğer Türkler de katıldılar falan. Bildikleri konuşabildikleri kadar. Anladım ben tabii meselenin ne olduğunu. Ne diyor biliyor musun İbrahim'cim ya? Bak çok çarpıcı bir şey ya. Bak bunu yani başka yerde duyamazsın böyle bir şeyi bak. Bizim diyor 17. yüzyılda diyor bir İtalyan sefirimiz sizin sultanınızın huzuruna geliyor diyor. O bahsettiği sultan 2. Süleyman Han. İkinci Süleyman Han 1687'de tahta çıktığında İbrahim'cim 39 sene Şimşirlik'te hücrede yaşamıştı. Düşünebiliyor musun insanın psikolojisini?
Evet.
Hatta 4. Mustafa Han'ın yerine abi tahta geçirecekleri zaman inanmıyor. Odasından çıkmıyor İbrahim'cim. Ondan sonra direniyor ve diyor ki gelenlere ya diyor madem diyor izaleme karar verdi ağabeyim diyor. Döncüm Mustafa madem diyor şey yaptı. Döncüm Mehmet Han izaleme karar verdi. Hı hı. O halde diyor ben bir iki rekat namaz kılayım ne olur diyor. Ya yok sultan diyorlar. Tahta çıkıyorsunuz. Devlet sizindir falan. Zor bela ikna ediliyor. Dışarı çıkıyor kulağı titreyerek böyle. Tahta cülusunun ilk günlerinde bütün sefaretlerden geliyorlar. Tabii işte artık o zamanlar güven mektubu var mıydı yok mu onu bilmiyorum açıkçası ama ziyarete geliyorlar. Tebrik için muhtemelen. İtalyan sefiriyle arada şöyle bir konuşma geçiyor. İkinci Süleyman Han. Bak bu İtalyan onu duymuş. Muhtemelen ya okulda duydu ya da geçmiş büyüklerine ya da tarih kitaplarından falan bir şeyde okudu. Bizde demiş Aziz Agustin'in creature non potest creature. Creare, creature non potest creare. Yani bu yaratılanlar yaratma fiilini yapamazlar.
Gerçekleştiremezler.
O yüzden bizdeki tüm sanatkarlar, sanatçılar üretim fiilini kullanırlar.
Müthiş.
Diye konuşmuş şeye, 2. Süleyman Han'a söylemiş. 2. Süleyman Han da bunu tasdik etmiş. Demiş ki zaten bu bizim zaten köklerimizde olan bir şeydir zaten. Bizim iliklerimizde işlemiş bir anlayıştır. Bu yaratma fiilini biz zaten hemen hiçbir şeyde kullanmayız. Allah-u Teala dışında hiçbir ne sanatsal ne de herhangi bir zanaat üretiminde biz bunu kullanmayız. Ondan sonra adam bunu bak adamın bu konuşma bu sultanla sefir arasındaki bu konuşma bir şekilde aklında kalıyor İbrahim'ciğim. Fakat 2. Süleyman'a şöyle bir cevap veriyor. Asıl çarpıcı tarafı. Hı hı. Siz böyle diyorsunuz diyor sefire. Fakat diyor son zamanlarda benim kulağıma geliyor diyor. Ben tahta çıkmadan önce de duyuyordum diyor. Siz de sanatçıların yaratma fiilini kullandığına dair hem kritikçilerinizin hem de o sanat eserlerini incelendirin kullandığını işitiyoruz diyor. Madem öyle diyor bu Sen Agustin anlayışından vaz mı geçtiniz diyor. Hı-hı. 2. Süleyman'a. Efendim diyor ki vazgeçmedik ama diyor bu diyor bu işte son hümanizmin güçlenen işte o sen de hani kaç program konuştuk protestanlığı
evet, evet.
İbrahim'ciğim.
Evet.
O güçlenen zihniyetin protestanlık zihniyetinin zaten 18. yüzyılın başlarında Torquato Tasso'nun İbrahim'ciğim iki yaratıcı vardır. Biri tanrı biri şairdir demesiyle birlikte bu konuşma 2. Süleyman Han'la sefer arasındaki konuşma bundan muhtemelen 15-20 yıl önce geçiyor. Daha sonra bu anlayış tabii Avrupa'da yayıldı, güçlendi. Tabii ben buraya şey bunu niye anlattım? Şimdi sen dedin yani tarihi nasıl okumalıyız?
Evet.
İbrahim'cim şimdi tarihi bu şekilde ideolojik yaklaşımlardan uzak tarafsız okumalıyız. Şimdi o gün İtalyan, Katolik İtalyan. Çok da dindar bir Katolik değil zaten. Biz İtalyan'da tanıyorum ben. İşlerinde dindarı da çok az yani evet. Katolik olmalarına rağmen. Babam dahil bizim orada bütün Türklere ders verdi. Ya bu yaratma fiilini çok fazla kullanıyorsunuz. Hani bizde böyle bir anlayış vardı. Zamanında İkinci Süleyman demedi de.
Osmanlı padişahı.
O dönemde anlattığı dönem ona ya denk geliyor. Böyle bir konuşma geçtiği ne ve bu adam da hafızasında kalmış bizimkilere ders verdi. Şimdi İbrahim'ciğim. Yani konuyu açıyor da birkaç gün önce 9 Eylül şeylerinde kutlamalarında evet, yapılan evet. O korkunç görüntü yani evet. Zincire vurulmuş
çarşaf. Çok alçakça bir şeydi yani.
Şimdi bunlar tarihi belirli bir ideolojik çerçeveden okumaktan kaynaklanıyor. Yine evvelki sohbetlerimizin birinde İbrahim'ciğim sana entelektüelle aydın arasındaki farklı konuşmuştuk.
Evet evet.
Kant'ın bu konudaki tasnifinden bahsedip detaylandırmıştık. Entelektüel kişi çok fazla kaynaktan beslenen bu yüzden de tefekkür halinde biraz sessiz olan kişi. Aydın'ın dediğimiz kişi ideolog belirli bir ideolojinin çerçevesinde insanlara kendi görüşlerini sertçe dayatan biraz militan davranan bir kişi olarak da karşımıza çıkıyor. Günümüzde iki kavram iç içe entelektüel ve aydın kavramları iç içe. Fakat biz bu entelektüel ve aydın kavramlarını biz Fransız laisizminden aldığımız için maalesef baskıcı ve zorba bir şekle bürünüyor.
Evet.
Bunlar çok konuşuldu zamanında. Özellikle o 28 Şubat döneminde çok konuşulurdu. Yani bir seküler anlayışın Kuzey Avrupa ülkelerinde geçerli olan dinin devlete, devletin dine müdahale etmediği özel bir yapı içerisinde kendi kendilerine devam ettikleri böylece de zulümden uzak kalınacağı yapının Türkiye'de bir gün uygulanabilir mi diye o 28 Şubat sürecinde insanlar Müslüman o zaman çok çaresizdi tabii.
Cumhuriyet'in ilanından itibaren evet. Abi bu tartışmalar yaşanmaya başlamıştı.
Ya.
Tabii 28 Şubat sürecinde de aslında bir nevi tam da sizin işaret ettiğiniz gibi Müslümanları ezmeye, bezdirmeye yönelik bir takım adımlar atıldı. Yani laiklik aslında işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan bir takım acı hadiseler, şeklinde tezahür eden bir anlayış değil veya 28 Şubat sürecinde yaşanan bir takım hadiseler şeklinde tezahür eden bir anlayış değil aslında ama evet. Hani tam da tarihe ideolojik çerçeveden bakan insanlar yüzünden kavramlar da anlamını yitiriyor. Sistemler de ideolojiler de anlamını yitiriyor.
Bir de İbrahimciğim sürekli bak o makas hiç kapanmıyor. O husumet makası bu tavırlarla hiç kapanmıyor.
Evet.
Şimdi sen bu kadar inanan insanı incittiğin zaman bu ülkenin geleceğine de bugüne de yarına da bir katkısı yok bunun.
Yani insanları kutuplaştırmanın, insanları aynen. Birbirine kırdırmanın hiç kimseye faydası yok.
Yok.
Şunu sormak istiyorum abi. Yani herkesin zihninde açıkçası yani tarih bilme konusunda, tarih okuma konusunda, tarihi anlama konusunda milletimizin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Hatta genel çerçevesiyle okuma konusunda çok zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Yani koca koca üniversite mezunu tırnak içerisinde gençlerin yani iki cümleyi bir araya getirip kendini ifade etmekte zorlandıklarını görüyorum.
Bir parantez açayım mı şurayı?
Lütfen.
Ünlü edebiyat kültür tarihçilerinden biri. Şu anda aniden aklıma gelmedi. Diyor ki bugün diyor Batı edebiyatı, Batı'da bir deprem olsa ya da bir felaket gerçekleşse, Batı'nın kültür hazinelerinin tamamı bu felaket sonucu ortadan kalksa, bir tek Shakespeare eserinden bütün Batı edebiyatını tekrar kurmak mümkün diyor.
Evet.
İbrahimciğim, adamın Shakespeare'in tek başına İngiliz diline kazandırdığı kelime sayısı 700'den fazla.
Müthiş.
Müthiş, muazzam bir rakam. Tabii. Biz bugün en entelektüel adam bile 400-500 kelime arasında konuşuyor.
Tabii tabii öyle. Öyle.
Shakespeare'in sadece katkısı bu 700 kelime ve üzeri diyorlar. Biraz da bilgiyi sunma biçimi İbrahimciğim bunda çok önemliydi.
Hı hı.
Şimdi biz bunu anlatmış mıydım sana bilmiyorum ama değişik bir olay bu.
Estağfurullah abi.
Şimdi Özbekistan'dayız İbrahimciğim. Şimdi bize bilgilerin çocukluk ilk öğretim yıllarında ve ilk orta öğretim yıllarında nasıl verildiğine dair bir anekdot bu.
Hı
hı. Şoför yıllar içerisinde şoförümüz iyi de bir arkadaşım olmuştu. Ekber diye Özbek bir çocuk. Geziyoruz böyle İbrahimciğim. Şehrin Andijan'dayız. Şehrin Andijan Özbekistan'ın güneyinde, Kırgızistan komşusu. Büyük bir pamuk üreticisi bir bölge. Tarihi de bir bölge aynı zamanda. Şehrin çeşitli yerlerinde, Kırgızistan'da da öyle, Kazakistan'da da öyledir İbrahimciğim. Bu Özbekistan'da da böyle. Geçmiş büyüklerinin büstlerini parklara ya da büyük heykellerini şehrin merkez ve giriş bölgelerine birer kapı yapıyorlar, tak yapıyorlar. Ya önüne ya arkasına bu heykelleri koyuyorlar. Şehrin merkezinde İbrahimciğim büyük bir mermer kaide üzerinde bir atlı savaşçı heykeli gördüm. şimdi baktım altında mermer kaidede altta Amir Temur yazıyor.
Evet.
İbrahimciğim. Sana anlatmışımdır bu olayı. Ben kesin
evet,
anlatmış.
Evet.
Amir Temur yazıyor. Şimdi anlamadım. Dedim ki ya dedim Ekber dedim bu Amir Temur kim dedim ya. Ya o kaydı nasıl bilmezsin dedi ya. Ankara'ya kadar geldik dedi. Bak geldik dedi. Sizi orada yendik dedi ya dedi. Ondan sonra.
Emir
Oğlum
Timur.
Siz kimsiniz dedim. Biz geldik yendik falan diyorsun. Ne diyorsun dedim ya. Ya anlatmayı Emir Timur mu diyorsun dedim. Evet dedi Emir Timur. Emir Timur dedi. Ben de dedim ki ya dedim Ekber dedim bu adam Moğol. Moğol imparatoru.
Hı
hı. Şimdi Özbeklerde öyle bir damar var. Böyle, eğer Timur'a Moğol dersen çok bozuluyorlar.
Hı. Sahiplenmişler mi?
Tabii tabii. Adam dedi Semerkant'ın köyünden Okay dedi. Ondan sonra. Neredeyse bizimkinin köylüsü çıkacak. O da Semerkant'ın. Allah Allah dedim ya bir de ben şimdi iddia ediyorum İbrahimciğim. Çünkü bize o yalın kat ilk orta öğretim yıllarında verilmiş bilgiye göre o Moğol İmparatoru.
Evet.
Barlas Hanedanı'ndan gelmesi bakımından annesi Türk kanı taşıması bakımından Moğol ve Türk kanı hakim ama neticede Türklüğü sahiplenmiş.
Tabii.
Kendi Türk olarak söyleyen bir emir.
Yani Cengiz Han'ın bizatihi torunlarından değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Evet. Şimdi tabii ben o gün biraz direndim Ekber'e. Fakat sonra baktım. Adam doğru söylüyor. Şimdi bize verilen bilgi çok yüzeysel. kronolojik ezberlenmesi beklenen ve istenilen tarzda şeyler sunulmuş İbrahim'cim bize.
Abi tam da onu soracaktım. Araya gireyim yine özür dileyerek. Şimdi tarihimiz kahramanlık hikayeleriyle dolu. Yani işte konuşacağız. Yavuz Sultan Selim'le alakalı kitabınız var. Ben özellikle Yavuz konusunda uzun uzadıysında konuşmak istiyorum. Yani Çaldıran Savaşı'nı asla insanlık tarihinde yok sayamayız. Ridaniye Savaşı'nı yok sayamayız. Yavuz Sultan Selim'in o Sina Çölü'nü o kadar kısa sürede geçmesini yok sayamayız.
Daha 11 günde.
Tabii Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi yani insanlık tarihine damga vurmuş.
Birinci Dünya Savaşı'nda motorize birlikler de 13 günde geçiliyor.
Evet, yani o dönemde ondan Birinci Dünya Savaşı'ndan 400 küsür yıl önce o şartlarda yanılmıyorsam 17 günde değil mi abi? 17 günde mi? 13 günde mi?
O 11 günde. Yavuz Sultan Selim'den geçmeye başarıyor.
Sina, evet. Yani şimdi bu müthiş bir hadise mesela. Bunlar konuşulmaz ama başka türlü aslında bu kahramanlık hikayelerinin, bu kahramanlık destanlarının yanına bile yanaşamayacak bir takım olaylar da köpürtülerek böyle insanların özüne önüne sunulur. Sanki çok büyük başarılarmış gibi. Tabii çok tafsilata girmek istemiyorum. Evet. Ama şunu sormak istiyorum abi. Yani 600 küsür yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu. Siz Kanuni'yi yazdınız, Fatih Sultan Mehmet'i yazdınız, Yavuz'u yazdınız, Abdülhamit'i yazdınız. Yani inanıyorum ki önümüzdeki günlerde diğer Osmanlı padişahlarını yazacaksınız. Osmanlı tarihine nasıl bakmak lazım genel çerçevesiyle? Bu soruyu merak ediyorum. Yani evet, kuşkusuz tarih ne olursa olsun bizim tarihimiz. Hangi yıl olursa olsun, kahramanları kim olursa olsun bizim tarihimiz. Ama Osmanlı İmparatorluğu bizim medeniyetimiz içerisinde çok apayrı bir yere dururken siz hani Emir Timur'la ilgili okullarda bize bu Moğol diye öğretildi dediniz ya. Evet. Sanki Osmanlı'ya yönelik bir karalama kampanyası da uzun yıllar yaşandı bu topraklarda.
Var İbrahim'ciğim. Maalesef o karalama kampanyası hiçbir zaman bitmedi tabii. Bitmeyecek de.
Evet.
Çünkü şu da maalesef acı bir gerçek. İslam dünyası bence ya bence demeyeyim tabii ben tarihçi değilim.
Estağfurullah.
Yani üç büyük felaketi var İbrahim'ciğim. Birincisi Cengiz Han'ın büyük darbesi. 13. asrın çeyreğindeki o büyük darbesi. Ki girdiği şehirlerde o büyük Herat gibi Semerkant, Buhar buralarda taş üstüne taş bırakmadı. İkincisi tabii ki hemen evvelinde Haçlı Seferleri.
Evet.
Batıdan, bir batıdan bir doğudan gelen bu iki büyük darbe. Üçüncüsü de Safevilerin büyük bir Fatimilerden bölge itibariyle, coğrafi avantajı itibariyle Safevilerin Şia Safevilerinin batini Safevilerinin kuruluşu. Bu da o yıkıma uğramış bir şekilde toparlanmaya çalışan İslam dünyasında Ehl-i Sünnet bölgelerin arasına bir tampon bölge olarak Safevilerin kurulması ve batıdan sürekli destek alması. Tarih boyunca. Bunlar bu darbeleri biz tesirini bugün dahi yaşıyoruz İbrahim'ciğim. Bak sadece İbrahim'ciğim Şiiliği anlatan 24 saat 7-24 propagandasını yapan 150'den fazla televizyon ve radyo kanalı var.
Hali hazırda
İbrahim'ciğim. Tüm dünyada 7-24 ve bütün dillerde yaşayan bütün dillerde. Devam ediyor şu anda. Ya biz şimdi bugün Ehl-i Sünnetiz, Hanefiyiz ve Maturidiyiz değil mi İbrahim'ciğim? Şimdi biz Maturidi ne diye şimdi şurada konuşmaya kalksak çuvallarız yani.
Kesinlikle
çuvallarız. Çünkü ben açıkçası çok net bilmiyorum.
Evet.
Şii biliyor.
Abi çok özür dilerim. Bırakın onu sokaktaki vatandaşa sorun. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki diye.
Ha vatandaşa kadar tabii oraya kadar getirirse onu da bilmez. Eşari Maturidi ayrımını tam netleştiremiyoruz kafamızda. Sadece diyoruz ki aralarında çok büyük bir naslara şey yapacak. İlerleyecek, ayrılık yaratacak büyük bir fark yok diye biliyoruz. O yüzden de detaylarını da çok araştırmıyoruz açıkçası.
Evet.
Şiiler bunun 24 saat yayınını yapıyor. Tüm dillerde. Bugün Maturidi itikadı ile ilgili ben Diyanet'in doğru düz bir kitabını alayım desem böyle bir eser yok geldi.
Doğru.
Şimdi bilgiyi sunmak dedik. Bir de bilginin ortaya çıkarılması ve tasnif edilmesi söz konusu. Özellikle de tabii yani Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte, hatta ondan öncesinde biz Tanzimat dönemini az çok konuştuk seninle.
Evet.
Yani geniş geniş konuştuk. O dönemlerden bugünlere yansıyan kendi itikadını, milliyetini küçümseyecek ve yadırgayacak nesillerin oluşturulması Batı'nın en büyük zaferiydi İbrahim'ciğim. Yani biz 1683 Viyana kuşatmasından geri çekilmemizden, 1920 Sakarya muharebesindeki son atak yapan artık Türk ordusu ve kurulan Türk devleti ile birlikte bir varlık koyduk ortaya. Fakat kültürel varlığımızı ve mirasımızı
koruyamadık.
Evet. Maalesef koruyamadık. Yani şimdi ilk dönem tarihçileri, yani mesela Cengiz Han'a çok yüklenirler bu konuda. İlk İslam kültürüne en büyük zararı onun verdiğine dair. Tam burası doğru. Fakat mesela küçük bir anekdot söyleyeyim İbrahim'cim burada. Şimdi Cengiz Han'ın Çin'i fethinden sonra, artık Han unvanını hak ettikten sonra dolayısıyla, Muhammed Arzemşah Cengiz Han'a, bunu anlatmış mıydım bilmiyorum.
Hatırlamıyorum
ama,
abi.
Büyük bir elçilik gönderiyor.
Hı-hı.
Heyet gönderiyor. Bu heyet geliyor, Cengiz Han'ı tebrik ediyorlar. Cengiz Han heyetin gelişine çok seviniyor İbrahim'ciğim. Diyor ki burada büyük bir fetih yaptık. Bölgenin ipeğini ve diğer ürünlerini, işte çay gibi, porselen gibi, batıya ulaştıracak ticaret kanallarını birlikte açık tutabiliriz. Bu Harzemşahlar için de, bizim için de muazzam bereketli bir dönemin başlangıcı diyor.
Hı-hı.
Çok büyük işler yapacağız birlikte diyor. Ondan sonra elçilikte tebrik ettikten sonra, hediyelerini verdikten sonra, Cengiz Han da çok yüklü, çok kıymetli hediyeler veriyor elçilik heyetine. Muhammed Harzemşah'la görüşmesi için de Celaleddin Harzemşah'ın babasından bahsediyordu. Birkaç Moğol kendi kurmay takımından ciddi elçiler veriyor yanına. Bunları Herat'a gönderiyor. Şimdi Muhammed Harzemşah'la konuşurken elçilikten başlangıçta Moğol ekibi diyor ki Cengiz Han size saygılarını, sevgilerini sunuyor ve sizi birinci evladı olarak görüyor. Deyince Muhammed Harzemşah zaten bozuk biraz.
Hı hı.
Şey, yani o muazzam fetihlerine karşı falan. Cengiz Han, evet, biraz bozuk. Ondan sonra bana nasıl böyle hitap edebiliyor kendisi diyor ya. O kim ki diyor, benimle böyle şekilde konuşuyor. Alttan alıyor elçiler. Ondan sonra dönüşte durumu söylüyorlar ama Cengiz Han da aldırmıyor yani. Herhangi bir gerginliğe, tedirginliğe gerek yok diyor. O dönemde batıdaki marketlerde sorunu var Cengiz Han'ın. Bunları kovalayan bir ordu göndermiş. 20-25 bin civarında.
Hı hı.
Muhammed Harzemşah bunları kendi sınırlarından içeri alıyor. Ve Moğol ordusuna doğrudan silahlı müdahale ediyor. 3-4 gün kıran kırana savaşlar var.
Büyük cesaretmiş ya.
Moğol ordusu çekiliyor. Durumu Cengiz Han'a söylüyorlar. Cengiz Han yine alttan alıyor. Diyor ki ya diyor şimdi güzel bir dostluk kuracağız. Güzel ticaret yolları açılıyor. Bu Harzemşahlar bizim için önemli diyor. Yani Batı ticaret için çok önemli bir devlet, hı-hı, diyor. Alttan alıyor İbrahim'ciğim. Hatta tekrar bir iyi niyet göstergesi olarak o zamanki kervanlar, İbrahim'ciğim biz kervan deyince böyle haç kervanı falan gibidir. O zaman böyle kervanlar kurulurmuş ki büyük ordular gibi. 10 bin 20 bin kişilik, işte yüzlerce binlerce atın devenin olduğu falan kervanlar. Büyük bir kervan kuruyor. Bu kervanın 450 kişisi önemli devlet adamları, 150'si de Müslüman alim.
Hı hı.
Kendi himayesinde olan Cengiz Han'ın. Gönderiyor Harzemşahlara, Muhammed Şah'a. Otrar'da Muhammed Harzemşah'ın akrabası, Otrar valisi Ali İnalcık diyecek.
Allah rahmet eylesin.
Otrar valisi İnalcık bunları durduruyor.
Hı hı.
İbrahim'ciğim. Niye geldiniz? Nedir? Şudur budur. Dönemin muhtemelen Harzem ülkelerindeki ve başkentindeki o havasından etkilenmiş Bu 450 kişiyi, içindeki 150 kişi Müslüman alim olmasına da bakmadan oracıkta İbrahim'cim kafalarını kestiriyor. Her şeye el koymuş, bütün şeyleri. Zaten bu dostça gelen bir heyet aslında.
Evet.
Sonra kellelerini gönderiyor falan işte. Mallar ganimet etmiş. Zaten hediye gelen malları. İbrahim'cim haber Cengiz Han'a ulaştığında, şimdi otağında tahtında oturuyormuş böyle otağında. 2 saat kadar hiç konuşamıyor İbrahim'cim. Çenesi kilitlenmiş. Oturdu yerde böyle gözyaşı dökmüş böyle. Böyle titriye titriye gözyaşı dökmüş.
Cengiz Han gibi gaddar bir adamdan bahsediyoruz. Ondan bahsediyoruz.
Otağdan yani çıkıyor. 3-5 saat hiç görünmüyor. Yakındaki tepelerden birine gitmiş. Bu, muhafızlar yanında ama kimseye yaklaşamıyor tabii orada. 4-5 saat oturmuş, geri gelmiş. Şimdi bu biraz da şey örneğine de benziyor. Şimdi Yıldırım Beyazıt Han'la Timur Han'ın yaptıkları mektuplaşmalar var.
Evet, abi,
zaten duymuşsundur.
Evet evet. Ha. Çok çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir ara verelim. Tamam. Ara vakti geldi. Tam da bu konu çok önemli çünkü o mektuplaşmalarda yani eyvallah, insanların bilmediği pek çok husus var. Savaş da o mektuplaşmalardan sonra çıkıyor eyvallah zaten.
Evet.
Bunu istersen aradan sonra tamam konuşalım. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Tarihi nasıl okumalıyız sorusunu konuşuyoruz. Tarihe nasıl bakmalıyız sorusunu konuşuyoruz. Aradan önce Okay abi çok önemli bir yerde kalmıştı. Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki mektuplaşmalar. Ben o mektupları okudum Okay abi. Yani şimdi Timur'a kızıyoruz falan ama hani bir Osmanlı hayranı olarak şahsım adına konuşayım. Timur'a kızıyoruz ama aslında biraz savaşın fitilini ateşleyen de merhum Yıldırım'ın Timur'a tabii yazdığı mektuplar olmuş. Yani.
Aynen öyle. Yani nasıl Muhammed Erzem Şah çok ağır şekilde Cengiz Han'ı kışkırttıysa İbrahim'cim, ki biz bütün şimdi bugün baktığımızda Cengiz Han'a lanetler yağdırıyoruz, şu oluyor falan. Ama işin aslı belki o gün orada kim olursa olsun Cengiz Han yaptığını yapmak zorunda kalacaktı.
Tabii.
Tamam, tarzı çok sertti ama onun gibi bir Hakan'ı da ezmek, tabii, bu kadar yerin dibine sokmak da.
Yani zaten gelen heyeti katletmek demek.
Zaten bu hangi örfe, hangi itikadı?
Hukuka, örfe, töreye uygun bir şey değil,
değil
yani.
Değil.
Zaten hani derler ya abi elçiye zeval olmazmış diye.
Aynen öyle.
Muhammed Harzem Şah elçileri zeval ediyor yani.
Aynen öyle. Şimdi Yıldırım'ın gaza faaliyetlerinden çok memnun Timur Han. Zaten ona yazdığı mektupların, daha ilk baştaki mektupların girişlerinde onun gaza ehli olarak ne büyük işler başardı, ne kahramancı işler başardı. Kendisinin buna her istediğinde destek vereceği,
evet,
dualarında olduğu söylüyor. Fakat tabii şunu diyor, evladımsın, hı-hı, falan işte bu. Yani kanadım altındasın deyince,
tıpkı Cengiz Han'ın Harizem Şah'a söylediği gibi.
Aynen öyle. Şimdi İbrahim'cim, Türklüğün iki kısmı var. Doğu Türklüğü, Batı Türklüğü. Şimdi bak, ben Doğu Türklüğünde uzun süre yaşadım. 10 küsur yıl yaşadım ben. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, buralarda yaşadım. Bu ayrım bugün de var biliyor musun? Bak, bugün bir Kazak, özellikle Kazak ve Kırgızlar'da daha belirgin. Özbekler biraz daha İslami gelenek, İslami tavırları daha güçlü olduğu için,
hı hı,
onlar da biraz daha silik ama diğerlerinde çok belirgin. Ya diyor, siz buradan gittiniz diyor ya, mesela bir Kazak ya da Kırgız konuştuğun zaman, siz buradan gittiniz diyor. Niye
bizim,
gittiniz diyor.
Bizim bir arkadaş da özür dilerim şey demişti abi. Siz atın üzerine binip gittiniz, biz de onu kesip yedik, onun için siz bu haldesiniz, biz bu haldeyiz demişti.
Oo, bak bu çok daha izah edici.
Evet.
Harika, ben onu anlatırım konferansta. Bak bu ne yani, diyor tam bir daha söyle.
Siz diyor atın üzerine binip gittiniz diyor. Ha. Biz de diyor onu burada kesip yedik diyor. Onun için siz o haldesiniz, biz bu haldeyiz,
evet,
diyor.
Evet,
yani
evet.
Orayı terk edip gitmiş olmanın aslında oradaki halklara vermiş olduğu bir şey de var. Rahatsız bir taraf da var abi. Yani.
Kendilerini o noktada bir kızgın ve buruk bir kızgınlıkları var.
Hı-hı.
Ve de bir tepeden bakışlar var. Bizimkilerin de tabii burada yapılan büyük işler. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yaptığı büyük tabii işler. Batı'ya kendilerini kabul ettirmeleri ve hükmetmeleri. Bizimkilerde de onlara bir yukarıdan bakış var.
Hı-hı.
Bu tarih boyunca
bitmedi.
Bu bitmedi, bu şeyi koruyor İbrahim'cim. Arada da İran var. İran sürekli baskısını, etkisini, hem kültürel olarak çok tabii hakim bir kültür.
Hı-hı.
hem de propagandasını Fatimilerden bu yana çok güçlü yapan bir devlet, bir itikat. O yüzden bu şeyler bitmiyor arada. Şimdi eğer ki Yıldırım Beyazıt'tan hakikaten de gaza faaliyetlerinde Timurhan'dan destek isteseydi İbrahim'ciğim, bak Endülüs o felaketleri yaşamazdı.
Abi çok özür dilerim. Siz geçtiğimiz programları anlatmıştınız. Yıldırım Bayezid'in İstanbul'u düşürmesine bir hafta kalmış.
Tabii.
Bir hafta yani.
Bir hafta kalmış. Bitiyordu İstanbul, evet. Bitiyordu.
Yani
50 yıl öncesinde
tabii. Fethedilecekti İstanbul.
Tabii fethedilmiş olacaktı. Bitmişti. Direnişi bitmişti yani aşağı yukarı. Endülüs yaşıyor olacaktı İbrahim'ciğim. İki, Mısır başta olmak üzere tüm bereketli Hilal bölgesi, Mezopotamya ve sonradan Garp Ocakları olarak adlandıracağımız Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte tüm o Kuzey Afrika'nın o muazzam ticaret yolları İbrahim'ciğim. Yani sana şunu söyleyeyim, bütün dünya ekonomisi, o dönemdeki bilinen dünyanın tüm ekonomisi bu sefer artık geri döndürülemeyecek bir şekilde bizim elimize geçmiş olacaktı İbrahim'ciğim. Çünkü biz tam ilerledik, önemli yerleri aldık ama Batı ticaretinde, Batı Akdeniz'de hiçbir zaman tam anlamıyla Barbaros döneminde dahi tam anlamıyla bir güç, baskın güç oluşturamadık orada. Sonra daha sonra okyanus ticaretinde, Portekiz ve İspanya'nın o kadar ilerlemesinde, gemi teknolojisine yerleştirilen silahlarda, tabii onlar hep bir adım önde oldular.
Evet.
Bu noktalarda ama tabii Allah-u Alem, Rabbül Alemin'in takdiri, muhtemelen İbrahim'cim bir noktada artık bu büyük ulu hakanların nefislerine dokunan bir yerler oluyor.
Abi Yıldırım Beyazıt böyle Timurhan'a karşı, yani karın dul kalsın mı, dul karın,
çok sert
böyle
diyor.
Böyle bir ifadesi
var.
Ey
kudurmuş
yani.
Köpek diyor.
Evet evet.
Ey kudurmuş köpek diyor. Evet. Ve devam ediyor. Senin dediğin kısımlar da var. Yani şimdi orada Timurhan gibi birine bunlar yani söylenemez tabii.
Tabii. Şunu da söyleyelim ama yani eğer Yıldırım Beyazıt ordusundaki Türkmenler onu terk etmemiş olsalardı o savaşı da Yıldırım
şimdi
kazanırdı
İbrahim'ci,
yani.
Ankara Ovası'na kadar geliyor. Çeşitli resmen bir satranç oynuyorlar. Hı-hı. İstihbaratlar çok kuvvetli. Timurhan istihbaratı daha kuvvetli. Bizimkileri hep atlatmayı başarıyor. Malatya, Sivas, Ankara'ya gelene kadar Timurhan'ı arıyor, bulamıyor. Yani Ankara Ovası'na kadar gelmişler. İbrahim'cim o güne kadar Emir Timur'un pusuya düşürüldüğü hiçbir vaka yok.
Bir de yaşlı değil mi abi?
Tabii yaşlı. Hı. Yaşı da 70 civarı, 70'e yaklaşmış dönemlerde.
Ya Yıldırım
zaten
genç.
Zaten ona birkaç sene sonra zaten işte Çin seferini düşünürken 71 yaşında vefat etti. O gece bir anda etraftaki dağlarda, Ovan Ankara Ovası'nın etrafındaki dağlarda İbrahim'ciğim donanma ateşleri dediğimiz o her asker birer ateş yakmış, birer ikişer ateş yakmış. Şeyi görünce, o kuşatmayı etrafında bir büyük bir kuşatma altında, muhasır altında kaldığını görünce diyor ki kronikler İbrahim'ciğim, Emir Timur'un ilk defa yüzü böyle solgun, yani kanı çekilmiş, dudakları morarmış, o şekilde gelmiş adamcağız. Ki ordusunda filleri falan var düşün. Hmm. Yani çok muazzam bir sayısal üstünlüğü var, ordusunda filleri var. Artı homojen bir orduya, tıpkı Cengiz Han gibi öyle parçalı yapıda değil, hı hı, tek bir ırktan mensup orduya hükmediyor. Buna rağmen o kuşatmayı yaramayacağını fark etmiş. Yıldırım Beyazıt'ın cephesinde o sırada diyorlar ki bütün şehzadeleri, bütün vüzera kendisine diyorlar ki sultanım şu anda bastırırsak bu orduyu boğarız. Fakat tabii kendine has o mertlik anlayışıyla Yıldırım Beyazıt'tan olmaz diyor. Bu erkekçe bir muharebe olmaz diyor. Yani Timurhan gibi biri bu şekilde bastırılamaz diyor. Belki biraz da ona duyduğu saygıdan kaynaklanan içten içe İbrahim'ciğim. Evet. Hayranlıktan. Sabaha bekliyorlar. Tabii sabahında o elim çarpışma sürecinde de senin dediğin gibi az önce taraf değiştirmeler. Özellikle beyliklerden yani her durumda Osmanlı'ya böyle bir çelme takmaya meraklılardı. Gelen o karşı tarafa geçiş sonucu muazzam da bir zaten üstünlük elindeydi. Sayısal üstünlük ve muharip gereçler açısından olan üstünlüğü doğrudan eline alınca Yıldırım Beyazıt'ta elim hadiseye uğradı. Osmanlı Devleti yıkıldı. Yıkıldı. Tekrar kurulmak zorunda kaldı işte daha sonraki dönemde.
Evet, 11 küsur yıl galiba.
Tabii bir fetret dönemi söz konusu İbrahim'ciğim. İşte Çelebi Mehmet Han'ın tekrar toparlayma söz konusu o döneme kadar fetret dönemi, beyliklerin geri dönüşü, beyliklerin kendi aralarındaki mücadele falan büyük bir zaman kaybı. Ve bu düzelemeye de bilirdi.
Tabii eğer Çelebi Mehmet kardeşlerine kardeşleriyle girdiği mücadeleyi kazanamasa dediğiniz gibi belki imparatorluk 2-3 parçaya bölünecekti.
Diğer Türk devletlerinin akıbetine uğrayacaktı eski dönemdeki İbrahim'cik. Asimile olup gidecekti, yok olacaktı.
Yani işte tarihe nereden baktığımızla alakalı tüm bu yorumlar aslında.
Çok önemli.
Yani şimdi kalkıp da Yıldırım Bayezid zaviyesinden baktığımızda Timur bir düşman gibi görülebilir. Timur zaviyesinden baktığımızda Yıldırım Bayezid'in saygısızlık yaptığı ve aslında bu sonu hak ettiği düşünülebilir. Dolayısıyla programımızın birinci bölümünde ifade ettiğiniz gibi abi tarihe biraz objektif bakış açısıyla bakmak lazım.
Aynen öyle. Yani. Doğru kaynaklardan bakılırsa İbrahim'ciğim o objektif bakış açısı oluşur.
Hı-hı. Mesela şey meselesi abi yani işte Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesine çıkardığı kardeş katli vaciptir devletin bekası için meselesi mesela. Evet. Yani bakıyorsunuz şimdi ikinci Bayezid Veli gibi bir kişi, ikinci Bayezid gibi bir kişi kardeşi Cem'le mücadeleye giriyor ve işte Cem toprakları terk etmek zorunda kalıyor ve hazin bir sonla karşı karşıya kalıyor mesela. İşte Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra
kardeşi Korkut.
Abi tabii Ahmet Korkut.
Evet.
Yani ve alim bir zat yani.
Tabii.
Alim.
Türk denizciliğinin de buraya bir parantez koyalım İbrahim'ciğim. Türk denizciliğinin de hani Çaka Bey'den sonraki en büyük hamisi ve kurucusu olarak görülebilir. O dönemde zaten Barbaros kardeşler o zaman gençler. Hı-hı. Onlara da çok hamilik yapıyor.
Tabii. Şeyin de abi Fatih Sultan Mehmet Han vefat ettikten sonra babası İstanbul'a gelene kadar tahta da vekalet ediyor yani.
Aynen öyle.
Şehzade Korkut. Önemli bir şahsiyet aslında.
Ya büyük bir din alimi.
Tabii. Kitap büyük yazmış değil mi? Fıkıh kitabı yazmış.
Tabii fıkıh. Yani. Fakih.
Evet.
İbrahim'ciğim fakih kendisi. Yani bu işlerde aslında hiç şey yok.
Evet.
Fakat daha sonra araya giren fitneciler, teşvikçiler. Bunlar oluyor İbrahim'ciğim ya. Maalesef oluyor. Yani bu diyorsun ki sonra Allah Allah bu kadar ulu bir zatın fikirleri, görüşleri, tavırları sonra nasıl bu hal aldı?
Tabii.
Yani şimdi Yıldırım Beyazıt'tan tamam 1396 Nibolu Fatih'i yani tamam.
Haçlıları tarumar etmiş.
Tarumar etmiş. Kendinde onun bir o zaferin verdiği bir kendine güven var tamam ama yani sen Timur'a karşı bir tedirginlik duymadın ya.
İşte çok
illaki duymuştur.
Müthiş bir cesaret.
Yani Muhammed Erzem Şah sen Cengiz Han'ın karşısına tamam kara ordusu falan hakikaten güçlüydü şeyinde Muhammed Erzem Şah'ın özellikle atlı birliklerde ve piyade bir zırhlı piyade bir üstünlüğü falan vardı ama sen Cengiz Han ordusu yani.
Abi çok özür dilerim ben de yani Cengiz Han ve ordusunun nasıl bir karakterde olduğunu anlatmak için bir şey paylaşmak istiyorum. Bir yerde okumuştum. Diyor ki öyle bir propaganda yapmışlar ki Moğollar Anadolu'da bir Moğol komutanı yanılmıyorsam Kayseri civarında bir yere geliyor ve bütün köylü ahali toplanıyor Moğol komutanın yanında. Yanında iki asker var. Diyorlar ki bizi hiç şey yapmayın, işgal etmeyin. Biz size direkt teslim olacağız diyorlar.
Evet.
Moğol komutanı da onlara emir vererek onları birbirine kırdırıyor. Adam
maalesef
atından inmeden maalesef oradaki bütün köylüleri, Türk köylülerini birbirine kırdırıyor. Yani böyle bir şey hani ordu dünyaya bu kadar korku salmış bir ordu. Hakikaten Muhammed Erzem Şah'ın o şeyi cesareti ilginç yani. Nasıl
Kanea Muharebesi'nden sonra Hannibal İtalyan şehirlerini birer birer güneye doğru çizmenin topuğuna doğru ele geçirmeye başlayınca Capua'da sonra orayı bir uzun süre merkez edindi. Daha sonra İtalyanlar, Roma, Latinler gelip bu bölgeleri geri aldıklarında İbrahim'ciğim Hannibal'a teslim olduğu için pek çok şehir Güney İtalya'da. Da aslında bunların çoğu Yunan şehri.
Hmm.
Antik Yunan'dan kalma şehirler bunlar aslında, şehir devletleri. Capua'da şimdi tabii Romalıların çok kızgın olduğunu biliyorlar. Çünkü Hannibal'le ittifak etmişler.
Hmm.
Şehrin kapılarını açıyorlar Romalılar İbrahim'ciğim. Diyorlar ki bu iş yeterince çirkin bir hale büründü. Biz de zorunluluklardan işte hani böyle ittifak ettik falan. Tam diyorlar Romalılar. Kapıdan şehrin kapılarını açtırana kadar bunlara tamam diyorlar. Hı hı. İbrahim'cim ondan sonra şehrin içerisinde biraz da gözdağı vermek için öyle bir katliamda bulunuyorlar. Ve şehrin bütün soyluları, asker takımını İbrahim'cim böyle iki gruba ayırmışlar. Birbirleriyle savaştırıyorlar. Bak şimdi bu da muhtemelen tabii bu da duyulan bir olaydır. Belki bu örneklenerek yapılan bir vaka olabilir. Hı hı. Şeyde Timur Han'ın döneminde, Cengiz Han'ın döneminde olanlar. Tabii bunlar okuyorlar da birbirlerini İbrahim'cim.
Tabii.
Okuyorlar da. Yani bir önceki dönemde olanlardan kendi vakonovistleri bunları haberdar ediyor. 1000 yıl öncesine kadar olanları işte bu Hannibal döneminde ve Roma'nın fetihleri, daha öncesinde İskender'in, Makedonya İskender'in seferlerinde olanlar, fetihlerinde olanları. Bunlar zaten kendilerine modellemişler bu insanlarda. Bunları okuyarak gelişiyorlar tabii onlar da. Doğru yerden bakmak, doğru kaynaklardan bakmak bizi İbrahim'ciğim daha bilinçli kılacak ve değerlendirmelerimizi de daha sağlıklı yapacak. Hı-hı. Yani şimdi sen de az önce buyurduğun gibi şimdi Yıldırım Han Timur Han'la muazzam bir ortaklık yapabilirdi.
Tabii.
Fakat
Avrupa'yı kasıp kavururlardı abi.
Fakat ne olurdu biliyor musun İbrahim'ciğim? Şimdi bize buradan bakalım.
Liderlik mücadelesi gerekiyor.
Liderlik giderdi.
Evet.
Diyeceklerdi ki Timur'dan korktu. Zaten Hilat gönderiyor.
Hı-hı.
Hilat gönderiyor. Onu, o zaten onu giyden de metbu oluyorsun.
Evet.
Tam bunu giymedin diyelim. Ortak hareket ettin. Hiçbir sultan bir başka sultanla ortak hareket işte yoktur İbrahim'ciğim. Yani tarih.
Yani şimdi biz bu bugün değer yargılarıyla meselelere baktığımızda diyoruz ki ya ne olacak iki tane devlet, iki tane imparator birleşseydi mesela Avrupa'ya yürüseydi. Ama işte şartlar buna olmuyor. Müsait değil yani.
O dönem anlayışlar böyle bu türlü ittifaklar kurmaya müsait dönemler değil İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani biz bu türden ittifakları modern dönemler 18. yüzyıla kadar da zaten pek görmüyoruz.
Hı hı. Batı'da da yok değil mi abi?
Batı'da da pek yok. Dönem dönem bunlar büyük ancak şeylerde görünüyor. Onlar da çok hani ciddiye alınacak olaylar değil. İşte mesela şehir devletlerinin birleşerek hakim bir güce karşı.
Hı.
İşte Galya'da diyelim Sezar'a karşı. Ya da Hannibal'e karşı İtalyan şehir devletlerinin birleşik harekatlar yapması. Ya da Tekfurlukların Osman Gazi'ye karşı birleşerek hareket etmeleri. Ama düşün ki işte bu Halil Nalcık Hoca bunu bir devlet mücadelesi olarak görmüyor. Osman Gazi'nin devletleşti olarak kabul etmiyor o dönemlerde. Hmm. Ta ki Koyunhisar
1302
Bafyon Muharebesi'ne kadar. Merkezden gelen Konstantiniyye'den gelen o merkez ordusuyla yaptığı mücadeleyi, Koyunhisar mücadelesini Osmanlı Devleti'nin kuruluş vakası olarak kabul ediyor.
Hı-hı.
Bu da bir tarih, bir bakış açısı tabii. Bunu da kabul eden tarihçiler var. 1299 tabii temel tarih ama yani tarihte bu tür büyük ittifaklar ancak 19. yüzyıldan 19. yüzyılın sonundan ve 19.'dan sonra görülmeye başlıyor. Mesela Prusya'ya karşı işte Avusturya ve Macaristan'ın birlikte hareket etmesi, yani Fransa'nın bu ittifaka katılması falan gibi.
Evet. Batı'da Haçlılar bunu denemişler ama muvaffak olamamışlar abi.
Olamıyorlar. Evet. Bu Haçlılar bizim üzerimize gönderdiler. Evet. Geldiler. Her askeri birlik, ordu ve tabur ordu işte kol ordu seviyesine kadar bunlar kendi liderlerini dinliyorlardı İbrahim'ciğim.
Çünkü bölük pörçük milletlerden oluşmuş.
Aynen öyle.
Bir ordu düşünün.
Ortak
yani.
Bir ortak bir idari kabul etmiyorlar.
Evet. Kendi aralarında bile abi yani Hristiyanlar zaten kendi aralarında bile birkaç parça bölünmüşler.
Tabii.
Katoliklerin bile kendi aralarında şeyi yok.
Yok
yani.
yok. Birlikleri yok. Yani bunların zaten birliklerini oluşturmaları mesela Almanya 1877, İtalya 1871 bunların zaten devlet olarak bir araya gelmeleri çok geç bir dönemde gerçekleşiyor İbrahim'ciğim.
Yani bugün de hep soruyoruz ya aynı soruyu abi. İşte Türk dünyasını oluşturan 7 tane devlet var. Türkiye, KKTC, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan. Evet. Ya biz niye birleşmiyoruz? Yani hani birleşme meselesi böyle kağıt üzerinde yazılıp çizildiği kadar kolay bir şey değil.
Değil.
Yani. Sosyolojik bir takım problemler var. Aynen. Siyasi idealler var. İşte bu devletlerin Rusya ile olan irtibatları var. Bizim Batı bloğu ile olan irtibatımız var. Kolay bir şeyden
Türkler
bahsetmiyoruz.
Türkler bu noktada yani. Tabii çok daha örnek bir millet İbrahim'ciğim. Aslında birleşmeleri söz konusu olabilirdi. Rusya ve İran etkisi olmasa.
Evet.
Yani bak o demin dedik ya arada bu bölünmüşlük olmasaydı bu İran'la birlikte bu gelen bu bölünmüşlük olmasaydı. 250'si zaten Türk onlar.
Tabii Türkler tabii o da yani, enteresan. İranlı
Türkmenler.
Tabii.
Bu bölünmüşlük aramıza girmeseydi İbrahim'ciğim Türkiye'nin önderliğinde bir Türk dünyası mutlak şekilde inşa edilirdi.
Ama şu an çok mümkün görünmüyor abi. Bu şartlarda.
Yani bir şeyler yapılıyor şu anda İbrahim'ciğim. Bazı umut verici gelişmeler var. İşte ortak ordu tatbikatları söz konusu.
Yani işte en son Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nda Türkiye'nin verdiği destek.
Aynen öyle.
Biraz bu özellikle Kafkasya'da ve Orta Asya'daki Türk devletlerini Türkiye ile yakın durma konusunda ikna etmiş.
Aynen öyle.
Ama yani öyle. Sonuç olarak abi hala bugün işte bir takım Kırgızistan gibi, Özbekistan gibi bazı devletlerin kadrolarına baktığınızda, yönetici kadrolarına baktığınızda Rus menşeli.
Aynen öyle.
İsimler. Hatta Azerbaycan bile öyle.
Aynen
yani.
Öyle, aynen öyle. Yani İlk dönemdekiler daha şeydi.
Tabii.
İbrahim'ciğim mesela biz ilk gittiğimiz yıllarda Özbekistan'da İslam Kerimov dönemiydi. Bilhassa Türklere karşı İbrahim'ciğim öyle bir şey vardı ki böyle sert bir tavrı vardı. Bir gün Andijan'da cuma namazına gideceğim ilk gittiğim sırada. Dediler ki burada dediler gitmediler ya. Daha yakında dediler şeyde 7 Türk bir cuma namazı. Zaten İbrahim'ciğim pek çok cami ben oradayken kapılarını kilitledi. Demir zincirlerle böyle sarılıp kilitliydi şeyde camiler. Merkez camilerde namaz kılınıyor. Cuma namazı zaten öyle. İşte 7 Türk'ü tutuklamışlar İbrahim'ciğim. Bir izah da getirmeden ondan sonra ikisi tamamen ortadan kaybolmuş. 5-6'sı farklı hapishanelere dağıtılmış. Mesela Kerimov'un böyle bakışı vardı. Türklere. Radikal İslami hareketlerin geleceğini
geleceği korkusuyla.
Korkusuyla böyle bir şey vardı. Sürekli mesela İbrahim'ciğim biz Kazakistan'da Kırgızistan'da şeyi duyardık. Hizbut Tahrir girmiş. Hizbut Tahrir gerillaları burada falan. Ya Hizbut Tahrir ne? Yani sürekli öyle bir ürkeklik vardı insanların üzerinde. Ve Vahabi akımlardan gelen şeylerden korkuyorlardı.
Evet.
Bunların da Türkiye tarafından desteklendiği ve sokulmak istediğine dair o dönemki o eski komünist sonraki liberal yani bir gecede liberal olmuş adamlar da işte Kerimov, Askar Akayev Kırgızistan'da gibi bu şeyde bu minvaldeki adamlar bu bakış açısına sahipti bizim üzerimizde ama herhalde son dönemdeki liderler biraz daha
ılımlı gibi. Ilımlı, ya şey biliyorsunuz Haydar Aliyev mesela.
Evet.
Rahmetli. Şeyin SSCB'deki Komünist Parti'nin genel sekreteriydi.
Genel sekreteriydi. Tabii.
Ve
ikinci adamıydı yani.
KGB'nin Azerbaycan sorumlusuydu yani.
Evet.
Şimdi o insanlar idareye yönetime geldiler. Rahmetli Ebu Fes Elçi Bey'in ardından. Yani öyle bir ortam vardı. Dolayısıyla bu işte Türk dünyası oluşturma meselesi de bugün çok açıkçası mümkün görünüyor.
İbrahim'ciğim tabii yani bak düşün şimdi Cumhurbaşkanı KKTC'ye gittiğinde yani yanında şimdi İlham Aliyev de olsaydı.
Tabii.
Fena mıydı? Hatta o büyük müjde o olacaktı aslında.
Tabii.
Ama Putin bir telefonla
halen
engelledi. O şeyi var.
Maalesef.
O büyük prestiji ve gücü var. Halen çok büyük bir ekonomik güç.
Tabii.
Büyük bir askeri güç tepelerinde.
Öyle görünüyor evet. Maalesef.
Ve destekleyici de bir güç onlara İbrahim'ciğim.
Kesinlikle.
Mesela biz oradayken dönem dönem ciddi ekonomik sıkıntılara girerdi mesela Özbekistan'da, Kırgızistan'da.
Hı-hı.
Hemen Rusya kapıları açar. Çalışmak için mesela o Özbeklere ve Kırgızlara mesela kapılarını açardı Kazaklara. Ciddi mali yardımlarda bulunurdu. Zaten askeri savunma işbirliği anlaşmaları var.
Evet.
Zaten o Birleşik Devletler topluluğu olarak geçiyor zaten.
Hala şeyleri devam ediyor. Etkisi devam ediyor.
Eski abi. Devam ediyor çok güçlü bir şekilde devam ediyor.
Evet.
Savunma ihtiyaçlarının çoğu Rusya tarafından hibe ediliyor.
Tabii öyle.
Şimdi bu şartlar altında umut ettiğimiz, tam şu an ısınma var. Bak mesela bu bile çok uzaktı, biliyor musun İbrahim'cim?
Tabii tabii. Bir,
bak 10 yıl öncesine, 11, 12 yıl öncesine kadar bile bu şu andaki ısınmış bu oluşan dostluk ortamı hiç yoktu.
Yoktu, evet. Abi programımızın sonuna geldik Ukay abi. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bu konuyu konuşmaya devam edelim. Bir de işte kardeş katli meselesi var. O örneklerle, tarihte yaşamış örneklerle inşallah bu konuyu da bir sonraki programımızda değerlendirmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum abi.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte tarihe nasıl bakmalı sorusu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.